Ayrım 9.
Bu çırpınma, bu dövülme insanın kendini doğada buluşudur. Kendini doğada bulan, onun sonsuzluğunda bağımsız bir istem akışına kapılan insan, en yabancı, en acımak bilmez sorunlar karşısında da yaşama evet der. Kendi varlığını sürdürme kaygısı içindedir. İnsan, bilge insan, bir eğilim olarak değil, doğa karşısında bir gerekim olarak yapar bunu. Başka türlü yaratıcı olamaz. Nietzsche, yaşadığı çağda kendi ortamının dışına çıkmak, geleneklerin baskısından kurtulmak istiyordu. Bunu yapmanın en açık yolu da o dönem aydınlarının yüzden bilgiçliği karşısında derine inmek, yüzde olanı değil özde yatanı araştırmaktı. Ona göre insan özünde iki çelişik güç vardır. Acıdan kaçma, acıya göğüs germe. Birinci durumu bütün yüzden aydınlar, onun epigon dediği başarısızlar benimsiyordu. İkinci durum daha güç, benimsenir bir nitelikteydi. Görüneni değil görünmeyeni, geleneklerle bildirileni değil bildirilmeyeni, belki de yasaklananı öğrenmeyi gerekli kılıyordu. Bunu uzun boylu araştırmak, derinlemesine deşmek vardı işin içinde. Nietzsche eskiyi yıkmak için bunu göze aldı. Eskiyi yıkmak, uygarlığa katkıda bulunmak, eskiyi olduğu gibi aktarmak ise epigon olmak demekti. Uygarlığı yaratan özlerin arkasında bu eskiyi yıkma, yeni oluşumlara yönelme eğilimi vardır. Nietzsche'ye göre bütün eskiden kalmalar, halk arasında birer kutsal varlık olarak tanınanlar, kendilerine bir türlü dokunulmazlık yükletilenler yıkılmalıdır. Onların özünde uygarlığı sarsan, insan başarılarını engelleyen geriye dönük güçler vardır. Bütün sanat yaratmaları, felsefe ürünleri bu geriye dönenlerle geleceğe uzananlar arasındaki çetin savaştan doğdu. Heraklitos'un doğada bütün varlıklar, oluşlar sürekli bir çatışma içindedir. Savaş bütün oluşların atasıdır derken yaratıcı bir başın doğa olayları karşısında düşündüğünü söylüyordu. Nietzsche için düşünceler sanat ürünlerinin ortaya konması için uygarlığa katkıda bulunmak için gereklidir. Geleceğe kalmak çağını aşmak isteyen bütün yaratıcıların çağ ile savaşması gerekir. Bu savaşın özünde uygarlığın çatısını kuran güçler vardır. Bu yüzden yaratıcı, yapıcı olanlar güçlü savaşçılardır da. Ancak bu savaş orduların, ulusların birbirini yemesi, yok etmesi anlamına gelmez. Bu büyük, bu evren bütününü kaplayan savaş, çağını aşan, uygarlık yaratan yüce başların savaşıdır. Bu savaş çağdan çağa birbirine seslenen bilgeler, üst insanlar savaşıdır. Bu savaştan kan dökülmez, yaratıcı başlardan çağları aydınlatan ışıklar fışkırır. Bu savaşın ilk saldırıları, töre denen gelenekler yanına karşı yapılır. Töreye karşı durmak, onun baskısından sıyrılmak, yaratmak isteyen, yarına kalma gücü olan insanın yapacağı ilk iştir. Nietzsche, bu kitapla başlar töreye karşı savaşım. Orada barut kokuları değil, bambaşka, çok daha tatlı kokular gelir insana. Yeter ki biraz duyarlı olsun burun delikleri derken bu düşünceyi dile getirir. Dipnot 1. Ecce Homo 1. Bu savaşçı eğilim, törede denen yılanın içinde çöreklendiği geçmiş kalıntılarına, geçmişi bütün kokmuşluğu, bozulmuşluğu ile yüreğinin aydınlık bilmez karanlıklarında bir yarasa tutkusuyla taşıyanlara karşı yaratıcı bir atılımdır. Geçmişe yumuk gözle bağlanmanın uygarlıkla, başarılı olmakla bir ilgisi yoktur Nietzsche'nin gözünde. Yaratıcılıktan yoksun, uygarlık dışı kalmaya alışık bütün başların sığınadır töre. Uygarlığı kuran özlerden biri de onun kalıntılarını yuvarlamak, yıkmak atılımıdır. Nerede töre çuvalına doldurulan kokuşmuş kalıntılar ateşe verilirse, orada uygarlığa katkıda bulunacak atılımlara ortam sağlanır. Nietzsche'nin töre dediği nesnenin, trajik olan yaratıcı güçler kaynağı ile uzak yakın bir ilgisi yoktur. Trajik olan, uygarlığı yaratan bütün başarıların kaynağıdır. Özlerin, doğrucu güçlerin beslendiği oluştur. Oysa töre öyle değildir. Törenin yapısında yapıcılık, yaratıcılık yoktur. Olduğu gibi kalıcılık, donmuşluk, ilerlemeyi, geliştirici eyleme geçmeyi yıkma, engelleme vardır. Bu nitelikleri dolayısıyla karşıdır ona Nietzsche. Onun yaşadığı çağda Avrupa'nın durumu böyleydi. Töreden başka varlık tanımıyordu. Başkalarının düşünme yetkisi bile yoktur neredeyse. Yığın yığın eskiden kalma düşünce yasakları vardı toplumda. Oysa uygarlığı yaratan özlerin yapısında geçmişten geleni olduğu gibi saklama, geleceğe aktarma yoktur. Bütün saklamalar, töreye bağlı olanları aktarmalar insandaki yaratıcı gücü verimsizleştirir. Geçmişe, eskiden kalana aşırı bağlılıkla başarı yan yana gidemez. Biri boyuna yenileşme, doğurma, olana yeniyi katma ister. Öteki yeniden, yenileşmeden, değişmeden kaçar. Bu yüzden yaratıcılıkla törecilik bağdaşamaz. Töreye sıkı sıkıya bağlı kalanlar arasında uygarlığa katkıda bulunan kimse yoktur. Uygarlık bir yaratmalar dizisidir. Geçmişi olduğu gibi aktarmalar alanı değil. Nietzsche uygarlığa katkıda bulunmaya, yeni yeni buluşlar ortaya koymaya, değerleri yenileştirme anlamını veriyor. Onun dilinde değer kavramı geleceğe kalıcı insan başarısı anlamına gelir. Uygarlık bir sürekli yaratmalar dizisi olduğuna göre onu kuran özlerden biri de bu değerleri yenileyiş eylemidir. Değerleri yenilemek yaratıcı bir güçle donanmaya bağlıdır. Yaratıcı bir güç ise yenileyici değerlerle doludur. İnsan ne denli yaratıcı, başarılı olursa o oranda da yenilikler getirici, uygarlığa katkıda bulunucu olur. Yaratıcı, bulucu, töreye karşı savaşıcı, eskiyi yıkıcı, trajik olanı kavrayıcı, geleceği aydınlatıcı, çağını aşıcı olma, Nietzsche'nin gözünde uygarlığı yapıcı özlerle donanma anlamına gelir. İnsan bulunduğu ortamı, çağını görüşleriyle, başarılarıyla, ortaya koyduğu düşünce ürünleriyle, sanat yapıtlarıyla aşabilir. Başarı kavramı altında toplanan bütün bu oluşların kaynağı trajik olandır. Bu kavramdan kalkarak uygarlığı yaratan özlerin kaynağında trajik olan vardır diyebiliyoruz. Ancak bu durum da yetmiyor. İnsanın trajik olanı tanıması, kavraması uygarlığa katkıda bulunmak için yeterli değildir. İnsanın trajik olan eylem içinde bulunması gerekir. Nietzsche'ye göre bütün yaratmaların, özellikle felsefe, şiir, resim, yontu, müzik, öykü gibi yoktan var edilen düşünce ürünlerinin özünde trajik olanın derin etkisi vardır. Ancak Nietzsche, Grek düşüncesinden yola çıktığı için uygarlığın kökenini ona bağlıyor. Oysa Batı uygarlığının kökeninde yalnız Grek düşüncesine dayanan trajik olanın etkisi yoktur. İnsanlık tarihi boyunca süregelen bütün inançların, düşüncelerin kökeninde bu bitmeyen, seve seve çekilen kutsal acı vardır. İnsan kendi özünde yaratıcı yeteneği taşıdığı sürece, kendini geleceğe doğru fırlatmak için çaba gösterdiği sürece, trajik olanla sarmaş dolaştır. Nietzsche, uygarlığı yaratan özleri bu trajik olanla yorumlarken, insanın sürekli bir atılım içinde olduğunu, yaratma sancıları çektiğini de görür. Böylece yaratma eyleminin derinlerinde, insanı öteye iten gizli bir içgüdünün varlığı çıkıyor gün ışığına. Zamanla insanı eyleme, yaratmaya iten, uygarlığı kuran özleri devindiren bu acı, bu doğa karşısında insanın duyduğu derin ürperti unutuluyor. Daha açıkçası, trajik olan göz önünden çekiliyor. Yalnız insan başarıları kalıyor ortada. Nietzsche'ye göre Avrupa insanı bu göz önünden çekileni, görünmeyeni bilmiyor. Bilmediği için de uygarlığı yapan özlerin kaynağını açıklayamıyor. İşte burada başlıyor Avrupa insanının yitmişliği, kendini bilemezliği, kökten yoksunluğu. İnsanın uygarlığa katkıda bulunması yaratıcı, geleceğe açılıcı olmasını gerekli kılıyordu. İnsan kendi içine kapanınca varlığındaki çatışmayı, acı ile mutluluk arasında gidip gelen çelişik oluşumları, Nietzsche'nin deyimiyle trajik olanı daha iyi anlıyor. İnsanın özünde yoğunlaşan bu köklü acı, bu evreni anlamaya doğru iten trajik güç, yaratıcılığın ilk basamağıdır. Nietzsche'nin görüşüne göre ancak trajik olanda yaratma gücü vardır. Ancak böyle bir gücün bilincine varan insan geleceği görebilir, anlamın özüne binebilir. Nietzsche, seni seviyorum ey sonsuzluk der durur boyuna Zerdüşt'e. Burada dile gelen düşünce, tükenmeyen, eskimeyen insanın özünden fışkıran özlemdir. Sonsuzluğu seven, sonsuzluğun ne olduğunu bilen, onun bilincine varan yaratabilir ancak. Uygarlığı kuran özlerden biri de derin olmaktır. Sığ olmayan, varlığın görünüşte kalan yönünü değil de, özde, derinde olan yanını gören yaratabilir. Trajik olanın derin anlamını kavrayabilir. Bu derin olma, insanın kendi özüne inmesi, evrenle arasındaki köklü bağlantıyı bulmasıdır. Derin insan bir yerde evrendir. Yine derin insan çevresiyle değil, evrenle sınırlıdır. Böyle bir insan için belli bir yerde olma, çevresiyle sınırlanma yoktur. Bulunduğu ortamla sınırlanan, bir yerde olan insan yaratıcı, uygarlığa katkıda bulunucu olamaz. Derin insan, üst insana giden yolun üzerindedir. Bir insan ne denli derinleşirse, o oranda yükseklere çıkar, üst insana yaklaşır. İnsanın derinleşmesi, kendi içinde yükselmesidir. İşte kişinin çağını aşması da bu derinleşe derinleşe yükselmesiyle olabiliyor boyuna. Uygarlığı kuran yapıcı, yaratıcı eylemlerden biri de budur. İnsanın derine inmesi, yaratıcı güce, aydınlatıcı, trajik olana karşı duyduğu özlem yüzündendir. Bu özlemi gidermek için yapılan atılımlar sonunda düşünce ürünleri, sanat yapıtları çıkar ortaya. Avrupa düşüncesinde Nietzsche'nin yeri. Nietzsche düşünceleriyle, sanat anlayışıyla Avrupa uygarlığında ayrı bir önem taşır. Çağında pek anlaşılmamış, görüşleri, ileri sürdüğü düşünceler pek tutunmamıştır. Nietzsche bunun böyle olacağını biliyordu. O çağının yazarı değildi. Buna kendi de inanıyordu açıkça. Nietzsche belli sınırlar içinde kalan, belli ilkelere bağlanan bir yazar değildir. Ona çağında ayrı bir özellik kazandıran daha çok geleceğe kalan düşünceleridir. Bu düşünceleri de dağınıktır onun. Bir olur şiirin coşkunluğuna kattırır kendini, bir olur ince, değerli toplu bir bilgin gibi kılı kırk yararcasına araştırmalara, incelemelere koyulur. İlk dönemde verdiği yapıtlar bu türdendir. Felsefe, sanat, tarih üstüne olan görüşlerini dile getiren yazıları. Dağınıklıklar içinde bir bütündür Nietzsche. Olayların akışı içinde düşünür. Ona düşünmeyi öğreten ya da onu öyle düşünmeyi iten yaşadığı çağın toplum olaylarıdır. Sürekli değişimleridir. Avrupa düşüncesine birçok katkısı olan Nietzsche'nin gerçek değeri görüşlerinde çıkar ortaya. 1. Nietzsche Avrupa'da sanatın insandaki yaratıcı gücün kaynağını trajik dediği köklü eylemde bulan, insanı yaratıcılığa iten güdünün özünde acıyı gören ilk düşünürdür. Şiirden, düz yazıdan, heykele, musikiye değin bütün insan yaratmalarının özünde itici güç olarak acı vardır ona göre. Bu acı ile bu trajik olanla yaratır insan. Yaratma ortaya bir düşünce ürünü koyma, trajik olmaya bağlıdır. Onunla ilgilidir kaynak bakımından. Bu trajik olan doğanın özünde vardır. Bir çatışma eylemi olarak çıkar insanın karşısına. Doğada karşıt güçler vardır. Onların çatışmasından doğar düşünce ürünleri, sanat yapıtları. İnsanla doğa eş yaratma ortamındadır. 2. İnsanın yaratıcısı olması doğayı, doğanın özünde saklı gücü kavramasına bağlıdır. Doğayı kavradığı sürece ona uyduğu dönem boyunca yaratıcı, geliştirici, ilerletici olur insan. Düşünce alanında, sanat ortamında başarı doğayı izlemeye bağlıdır. En büyük yaratıcı, en büyük sanatçı doğadır. Apolloca, Dionysosçu olma doğanın özüne, yüreğinin derinliğine inmedir. Düşünme, doğayı kavrama, kendi özünde bir alabildiğine derinleşmedir. İnsan kendi özünde derinleştikçe doğaya, doğanın içinde derinleştikçe kendine yaklaşır. 3. İnsan düşüncesi sürekli bir gelişim içindedir. Bu gelişimin kaynağı da doğadır. İnsan bu gelişim kaynağını buldukça doğaya yaklaşır, onu tanır. Bu tanıma yaratıcı gücü geliştirir, ilerletir. İnsan doğanın dışında bağımsız bir varlık değildir. Onu doğadan ayrı tutamayız. İnsan doğanın bütün içinde bir varlıktır. Doğa ile vardır ancak doğa ile sınırlıdır. İnsan için sınırlı, aşılmaz bir çevre düşünülemez. İnsan çevresini değiştirir, yeniler. Bu görüşlerin Kant'tan geldiğini ileri sürenler de olmuştur. Bu doğru değildir. Kant insanı doğanın özüne değil yanına koyar. Ona doğa içinde ayrı bir yer verir. Doğadan ayrı düşünür insanı düpedüz. Oysa Nietzsche'de durum böyle değildir. Doğa ile insan birdir, öz özedir, iç içedir. Kant bir us varlığı sayar insanı. Onda bilinen, bilinmeyen özler olduğunu ileri sürer. Nietzsche'ye göre insan bir bütündür. İki ayrı özü yoktur. Doğanın yanında değil, özünde, yüreğindedir. Kant insanın yaratıcı gücünü soyutlamada elle tutulanı, önünde bulunanı değil de yalnız düşüncede yaşayanı, insan eliyle yaratılanı kavramada bulur. Oysa Nietzsche insanı sürekli bir düşünme eylemi içinde gözle görüleni kavrama atılımında bulur. Başarı soyutlamada değil, insanın önünde duranı kavramadadır. Soyutlamaya dalan insan doğadan, gerçeklerden uzaklaşır. Soyutlama kendini doğanın dışına, evrenin ötesine atmadır. 4. Felsefe doğayı, doğa ile eş ortamda bulunanı insanı tanımakla başlar. Bu bakımdan felsefenin kurucuları ilk kez doğayı konu edinen, varlık türlerinin kaynağını ilkesini araştıran doğacı bilgelerdir. Felsefe Sokrates'te değil, Thales, Heraklitos, Demokritos gibi bilgelerle başladı. Batı uygarlığının özünü kuran, batı düşüncesini besleyen bu doğacı bilgelerdir. Gerçekçi düşüncenin yaratıcısı onlardır. Sokrates'in izinden yürüyenler felsefe ile varlık evreninin arasını açtılar. İnsanı gerçek ortamından, düşünce atılımından ayırdılar. Yalnız us varlığı sayılan bir insan türü yoktur. İnsan usu ile, duyguları ile, davranışlarıyla bir bütündür. Onun anlaşılması, bu bütünlüğünün kavranılmasına bağlıdır. İnsanın bir yanını almak, bir bölümünden kalkarak onu açıklamaya çalışmak, bir gerçek olan bütünlüğünü bölmek, dilimlemektir. 5. Sanatla felsefe, ozanla bilge, eş yaratma düzeyindedir. Felsefe bir yerde sanat, sanat bir yerde felsefedir. İkisinin de özünde yaratma, yoktan var etme eylemi vardır. Bütün yaratıcı güçler sürekli bir eylem içindedir. Eyleme geçmek insanın gücünü ortaya koymasıdır. Ancak güçlü, yiğit insan eyleme, yaratıcı atılıma geçebilir. Eyleme geçmek insanda yaratıcı, geliştirici gücün dışa vurması, gerçekleşmesidir. Bütün başarılar, yaratıcı, geleceği düzene koyma, yarının büyüklerini, uygarlığa katkıda bulunacak nitelikteki yaratıcı başarılarını doğurma çabasıdır. Uygarlık, korkakların değil atılganların, yiğitlerin yarattıkları başarılar bütünüdür. İnsan varlığından fışkıran bütün atılımların, eylemlerin özünde yaratıcı bir gücün önüne geçilmez itimi vardır. 6. İnsanı olduğu yerde durduran, ilerlemeyi, gelişmeyi önleyen geleneklerdir. Bütün geleneklerin özünde geçmişte olanı aktarma, yeniden geleceği aydınlatıcı kaynaktan kaçınma, ışık karşısında ürkme, korkma vardır. Gelenek insanı bağlayan, karanlıklara iten bir gizli bağdır, bir görünmez engeldir. Törelere, geleneklere, göreneklere bağlanan insanlar çelimsiz, verimsiz, başarısız, başkalarının verdikleriyle geçinen döküntüler, özentici soysuzlar yani epigonlardır. Nerede geleneklerle geçmişe bağlanma eğilimi güçlü ise orada duraklama, yerinde sayma, yeniden korkma vardır. İnsanın gelenekçi olması, geçmişe aşırı ölçüde bağlı kalması, tarih dışı olmanın sonucudur. Tarih dışı olan insanla tarihsiz yaşayan hayvan arasında önemli bir ayrılık yoktur. Gelenekler, başarısız başların en aldatıcı sığınıklarıdır. İnsan bir gelenek varlığı olarak kaldığı sürece özünden, yaratıcı güçten uzaklaşır, yoksun kalır. 7. İnsanı gerileten, olduğu yere çivileyen inanç yığınlarının başında dinler gelir. Din, insanın kendi eliyle yarattığına tutsak olmanın koşullarını öğreten, insanı özünden, gerçeğinden koparan bir kurumdur. Bütün tanrılar, onlarla ilgili kavramlar, düşünceler insan yaratmalarıdır. İnsanın dışında bir tanrı yoktur. Tanrı, sırtında taşıdığı geleneklerle ölmüş, yokluktan gelip yokluğa dönmüştür. Daha doğrusu insan emeğiyle yaratılmayan bir tanrı, bir tanrısal varlık yoktur. Zamanın akışı içinde bütün gelenekçi düşünceler yeni yeni biçimler kazanır. Yeni görüşlerin katılmasıyla beslenir, kaynağından uzaklaşır, niteliği değişir. Bu oluşmaların sonunda insan elinden çıkan bir nesne, bir tanrı sonradan insandan ayrı bir varlıkmış gibi çıkar karşımıza. Bağımsızlık kazanır, insanla uzak yakın bir ilgisi yokmuş gibi olur. Toplumlar geleneklerine, göreneklerine kendi damgalarını vurur. Zamanla toplumlar arasında ola gelen kaynaşmalar sonucu gelenekler de değişir. Kaynağından geldiği gibi kalmaz, başka bir özde yoğunlaşır. Oysa insan belli bir yerde durmaz, değişir, dönüşür boyuna. Onun oyası da başkalaşır, boyası da. İşte buradadır insanın güzelliği, yüceliği. Bir yerde kalmayışında, doğa düzeninde boyuna kendini yenilemesinde. Duran, değişmeyen insan canlı değildir, bir ölüdür. İnsan çağına göre yenisini yaratmak için eski tanrısını öldürme gereğindedir. Çağlar tanrılarını da birlikte götürür. 8. Üst insan doğanın yaratıcı, insan biçiminde ortaya çıkan doğurucu gücüdür. Çağlara seslenen, geçmişi geleceğe bağlayan güce varlıktır. Sıradan insanlar üst insanın ortaya çıkması için tükenmesi, tüketilmesi gereken kırıntılardır. Yaratıcı insan, üst insan çağını aşan, kuşaklar arasındaki birliği, bağlantıyı sağlayan yoğun bir güçtür. Doğanın özüdür. Üst insanda dile gelir doğa. Üst insanla yaratır en yüce yapıtını. Işığını onunla yayar evreni. Onunla aydınlatır evreni. Uygarlıkları yaratan, ayakta tutan, başarı akımını sürdüren bu üst insandır. Çağın ışığı doğanın dilidir üst insan. Felsefe, bu üst insanın düşüncesinden fışkıran bir üründür. Nietzsche'nin yazılarında bu düşünceleri dağınık olarak ileri sürmesi, onun değişik konular üzerinde çalışmasından dolayıdır. Üst insan bir doğa varlığıdır. Tükenmeyen, boyuna yaratan, insan soyuna örnek olan bir varlık. Böyle bir varlığın ortaya çıkışı, insan topluluklarının çağların teknesinde yüzyıllar boyunca yorulmasına bağlıdır. Zerdüşt, Also Sprach Zarathustra adlı yapıtında geçen bu üst insan kavramı, biçimlenen, insan niteliğine bürünen bir yaratı, bir yoğun güçtür. 9. Uygarlığı yapan sanatçılar, yaratıcı insanlardır. Bütün uygarlıklar bir başarılar bütünüdür. Bu başarılar çağlarını aşan, geleceğe uzanan insanların, güçlü başların düşünce ürünleridir, yapıtlarıdır. Kalabalıklar bu büyük, kendilerini aşan ürünleri anlayamaz, onların tadına varamazlar. Bu yüce ürünlerin başından müzik, şiir, felsefe, sözün kısası sanat gelir. Uygarlık bir sanat ürünleri birikimidir. Nietzsche'nin ortaya attığı bu görüşler Avrupa düşüncesinde yenidir. Daha doğrusu yeni bir yorumdur. Onun yaşadığı çağa değin böyle düşünceler ileri sürülmedi. Bilgeler, çokluk, belli düşünce çığırlarına bağlı kaldılar. İnsanı bir bütün olarak ele almadılar. Onu davranışlarından, eylemlerinden sıyırdılar. Gerçek kabuğundan ayırdılar. İnsanın yanından geçtiler. İnsanı bir kavram varlığı olarak yorumladılar. Nietzsche böylesi görüşlere bağlamadı. Onların gerçekliğine, doğruluğuna, yerindeliğine pek inanmadı. Düşünmeye insanla başladı. Görüşlerini insanla sürdürdü. Bu insanı çağının Avrupa'sı bilmiyordu, tanımıyordu. Sanatçı insanı felsefe derneğinden, devletinden kovan Platon'a karşı Nietzsche, ozanı, müziği, şiiri, heykeli, resmi tuttu. Tiyatroyu bütün gücüyle savundu. Ancak onun düşündüğü tiyatro, insanı kendi eylemleri içinde bir bütün olarak ortaya koyan, karşımıza çıkaran tiyatrodur. Onun deyimiyle trajik olan tiyatrodur. Oysa Sokrates'in beğendiği tiyatro, insanı bir sanat varlığı değil de kuru ilkelere bağlanan us varlığı olarak görüyor. Nietzsche, insanı eylemler bütünü içinde düşünce konusu yaptı. Ona varlığını dokuyan davranışlar içinde bir birlik, bütünlük kazandırdı. Avrupa uygarlığını Sokrates, Platon, Aristoteles üçlüsüyle değil de daha çok onlardan önce gelen doğacı bilgelerle başlattı. Usa yani akla insan varlığının bütünü içinde yer verdi. Oysa Sokrates'ten başlayan Hegel'de son doruğuna ulaşan felsefe usa insan varlığının üstünde bir değer veriyordu. Nietzsche bu sınırlı, bu çığırcı felsefe geleneğini bir yana bıraktı. Doğrudan doğruya davranış içinde olan insana yöneldi. Yazılarına boyuna onu konu edindi. Bu düşünceler onun yaşadığı çağı Avrupa'nın bilgi anlayışı ortamını aşıyordu. Bu yüzden çağında anlaşılmadı Nietzsche, geleceğe kaldı. Onun düşünceleri Batı düşüncesinde bir dönemin başlangıcıdır. Özellikle insanı bir atılım, bir eylem varlığı olarak anlayan çevrelerde. Nietzsche'nin Batı düşüncesi dışında yalnız Almanları ilgilendiren bir yeniliği daha vardır. Dilidir o da. Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıktı. Bir şiir uyumu içinde söyledi söyleyeceğini. Bir düşünceyi anlatırken dil bilgisi kurallarını bir yana itti. İçinden geldiği, duyduğu gibi söyledi, söylediği gibi yazdı. Bu bakımdan bir takım yazılarını anlamak, ne dediğini bir açıklık içinde kavramak güçtür. Dili, söyleyişi inişli çıkışlıdır. Çok kez aldatır insanı. Olumlu başlar olumsuz bitirir, olumsuz başlar olumlu bitirir. Alaycı, eğlenici, gerektiğinde iğneleyici bir söyleyişi vardır. Kaba güce, bağnazlığa, kırıp dökücülüğe dayanan başarıları sevmez. Bu yansıttığı yazıları ile bu tutumu yeni bir söyleyiş biçimi getirdi Alman diline. 19. yüzyıl sonlarına değin Almanlar arasında Alman edebiyatında düşüncelerini renkli bir anlatımla, coşkun bir söyleyişle Nietzsche ölçüsünde dile getiren bir kimse bilmiyoruz. Felsefe, sanat gibi yaratma alanları ile ilgili düşüncelerini bir şiir diliyle koydu ortaya. Yapıtlarının bütününe serpiştirdi. Birçok yazılarının konusu kendidir. Kendi eylemleri, kendi davranışlarıdır. Nietzsche başkalarını anlatır gibi yaparak kendini, kendi içini açıklar. Kendi duyuşlarını dile getirir. Bu dağınık düşünceler arasında bütünlüğü kuran sanat anlayışıdır. Bütün düşünceleri sanatla düğümlenir. O düşünürken de, yazarken de bilgeden çok sanatçıdır. Düşünürden çok ozandır. Nietzsche'nin yazıları arasında özdeyişlerin, aporizmalar önemli bir yer kapladığı görülür. Bunların çoğu düşüncelerinin yoğunlaştığı düşünce varlıklarıdır. Dinle ilgili düşüncelerini daha çok bu özdeyişlerle dile getirir. Dinin insanlar üzerindeki ağır baskısını onlarla açıklar. Özdeyişlerinden açıkça anlaşıldığına göre Nietzsche için din bir gelenekler, görenekler birikimidir. İnsana gereksizdir artık.